Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 19 Ekim 2022 hafta ortasındayız. Günlerden çarşamba, dünyadan haberlerle karşınızdayız. Ukrayna çatışması tabii bütün dünyada küresel gündemi, siyaseti, ekonomiyi, her şeyi belirliyor. Notları aktarmaya çalışacağım. Sahada Ukrayna ordusunun her son bölgesinde büyük bir karşı saldırıya geçeceği yolunda bilgiler geliyordu. Son birkaç gündür Rusya'da komutanlığı yeni üstlenen Surovikin'de açıklama yaptı. İlk defa geniş kapsamlı bir açıklama yaptı. Sivilleri bölgeden tahliye ediyorlar. Tam bir çatışmaya hazırlık gibi gözüküyor. Bugün Rusya'da da Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası açıklamaları var. Vladimir Putin'in aktaracağım sahadaki gelişmeleri. Pentagon'u Britanya Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın ziyareti plansız olduğu belirtiliyor. Neden, ne olacak, bir şey mi olacak diye herkes söylentiler yayılmış vaziyette. Hakikaten planlanmamış olması ve Ukrayna temalı olması yeni bir şeyler mi olacak diye herkesi kaygılandırıyor. Antony Blinken'ın açıklamalarını, Stanford Üniversitesi'ndeki konuşmaları çok dikkat çekiciydi. Daha çok Çin'le ilgili, Komünist Parti'nin 20. Ulusal Kongresi ile ilgili öne çıkartıldı ama aslında orada dünya liderliğinde Amerika'nın liderliği devam etmeli, Çin ve Rusya'ya geçit veremeyiz temalı çıkışları çok önemli. Neyi göze alıyorlar bunun için? Yani Batı'nın hegemonyasını sürdürmek için göze aldıkları tam olarak nedir sorusunu yaratıyor. Aslında bugünün gündeminde Almanya Dışişleri Bakanı'nın iki gündür yaptığı konuşmalar, Berlin Dış Ekonomi Dış Politika Forumu'nda yaptığı konuşmalar, özellikle Rusya ve Çin'le ilgili mesajları dikkat çekici ve tabii Joseph Borrell, Avrupa Birliği Dış Politika Şefi, çok savaşçı çıkışlarıyla, ben artık savaş bakanı olarak kendisini rahatlıkla konumlandırabileceğimizi düşünüyorum. En son bahçe balta girmemiş orman benzetmesi, ki özür dilemek durumunda kaldı ama biraz çevir kazı yanmasın diyor. Batı'daki rahatsızlık, ekonomik krizle açıklanan oranlar var yine. Birleştiğinde verilen siyasi mesajlar ve hegemonya sorunu Batı'nın. Bugünkü gündemi bu oluşturuyor aslında. Diğer notları da aktaracağım ama programın ikinci yarısında da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Profesör Mustafa Türkeş'e bağlanacağız ve bu verilen mesajların anlamı, dünyayı nereye taşıyor, taşımaya çalışıyorlar sorusuna yanıt arayacağız. Kendisinin değerlendirmelerini alacağız. Tabii Avrupa'dan pek çok başlık var, size aktaracağım. Özellikle Ukrayna çatışması nedeniyle yani Minsk anlaşmaları, barış vesaire demeden Rusya'ya ekonomik savaş başlattılar. Rusya da onlara yanıt verdi. Dolayısıyla bütün bunlarda herkesin etkilendiği bir çerçeve var. Başka notlar da tabii Orta Doğu ve Beyaz Saray'ın kaygıları, OPEC kararı sonrası ara seçimler. Amerika'da artık dikkatler giderek 8 Kasım'a çevrildi. Az bir şey kaldı, fazla bir şey de kalmadı. Oradan da notları aktaracağım sizlere. Orta Doğu'dan da birkaç notum var. Özellikle İran'daki tırnak içerisinde kadın devriminde neler olduğuna dair notlar var. Bunları da aktarmaya çalışacağım. Ama dediğim gibi bugün bütün aslında gündemin öne çıkan maddelerinin de işaret ettiği Batı'nın hegemonyasını devam ettirmek. 30 yıldır zaten dünyada her şeyi belirliyorlar. Uluslararası hukuku istedikleri gibi kullanabiliyorlar ama biraz bir tıkanma var. Ve bundan sonra bu hegemonyayı devam ettirmek için neleri göze almış olabileceklerini konuşacağız Profesör Mustafa Türkeş'le birlikte. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik web sitesinde kulaklık işaretini tıklarsanız Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Telegram kanalının linkini de paylaştım kendi Twitter hesabımdan da. Oradan kolaylıkla takip edebilirsiniz. Tıklamanız yeterli. Radyo Sputnik efendim. Diyelim başlayalım Eksen. Evet, şimdi Anthony Blinken'ın sözlerini birazdan aktaracağım ama gerçekten çok dikkat çekici Stanford Üniversitesi'ndeki değerlendirmeleri. Amerika'nın Rusya'yla alenen karşı karşıya gelmesi gerektiğini ima etti kendisi. Aksi takdirde dünyanın diğer bölgelerinde çatışmalar çıkabilirmiş. Yani 30 yıldır biliyorsunuz dünyanın hiçbir yerinde hiçbir çatışma olmadı. Hiç sınırlar değişmedi. Uluslararası hukuk tam olarak uygulandı. Enteresan değerlendirmeler bu Amerika'dan çıkanlar. Yani Afganistan, Libya, Suriye, Irak falan yani bunların hiçbirisi yaşanmadı. Eğer Ukrayna'da karşı karşıya gelmezlerse yaşanabilir. Böyle acayip enteresan bir çerçevesi var Anthony Blinken'ın. Yaşanıyor evet Ukrayna sahasında maalesef Ukrayna'nın toprak sınırları içerisinde 2014 darbesi Amerika'nın organize ettiği darbenin ardından tabii ki iç güçlerde devreye sokulmuştu. Kırım gitti, Kırım'dan sonra Donbas'ta duruldu. Angela Merkel durdurdu aslında o dönemin Almanya ve Fransa'sı ama Minsk anlaşmaları uygulanmadı. İç savaş düşük yoğunluklu devam etti. Kimilerine göre 15 bin, kimilerine göre iki katı insan hayatını yitirdi Donbas'ta. Dünyanın gıkı çıkmadı, kimse umursamadı bile ve sonunda Rusya Federasyonu'nun iç savaşa müdahalesi ile bugün geldiğimiz çatışma koşullarına gelindi. Kimi tekrardan özetlemek gereği hissediyorum çünkü çok konuşuluyor ama kimi Amerikalı ve Avrupalı askeri uzmanlar NATO'da görev yapmışları dahil aslında Amerikan yönetiminin Ukrayna'yı Donbas'a saldırtacağı tarihin de önceden belli olduğunu söylüyorlar. Evet bu çok dile getiriliyor. Bizim iddiamız değil. Dediğim gibi NATO'da görev yapmış. Tabii ki daha muhalefet cephesinde yer alıyorlar. Yönetimlere içkin değiller. Askeri yetkililerin söylemleri bu. Şimdi efendim Ukrayna çatışmasında aslında Eylül'de Ukrayna ordusunun karşı saldırıya geçmesi kimileri yine NATO tarafından Amerika tarafından koordine edildiğini söylüyor. Toprakların belli bölümünü geri alması Rusya'nın bozguna uğradığı iddialarına yol açtı ama o bozgun bir türlü gelmedi. Şimdi tabii yeniden bir yüklenme olacağı anlaşılıyor. Zaporojye nükleer santrali bu konuda hücum botlarla yeniden ele geçirmeye çalışmışlar. Bunun sebebi tabii ki enerji krizi yaşanıyor. Zelenski %30'una enerji testlerini yitirdiklerini söylediler. Şimdi Rusya yeniliyordu ama öyle bir vurdu ki Ukrayna'yı Kerç saldırısı sonrası. O zamana kadar da vurmamıştı. Enteresan mesela yorumcular. Nasıl oldu da Kerç Köprüsü vurulana kadar Rusya hiç böyle şeyler yapmadı sorusunu hiç sormuyorlar. Yani bu tabii ki bir uzlaşma aslında. Herhalde çabasına yormak lazım. Çünkü ellerinde bir güç olduğu halde Ukrayna altyapısını, askeri tesislerin bir kısmını vurdular ama enerjisini, idari, yönetimsel, güvenlik tesislerini vurmamışlardı. 8 ay boyunca hiç dokunmadılar oralara, şimdi vuruyorlar. Dolayısıyla bu bir soru elbette, neden 8 ay boyunca vurmadılar sorusu çıkıyor ama bu sorular sorulmuyor. Ukrayna'da tabii Kerç işleri değiştirdi. Önce Kuzey Akım 2 ardından Kırım'la Rusya'yı bağlayan Kerç Köprüsü'ne terör saldırısı düzenlenince Rusya vurmaya başladı. Ve Ukrayna enerji tesislerine zarar verildi. Bu yüzden Zaporojye Avrupa'nın en büyük nükleer santrali çok önemli tabii. Ukrayna ordusu Mart'tan beri Rusya ve müttefiklerinin elindeki bu nükleer santrale ateş açıyor. Bir nükleer felaket tehlikesini Çernobil'i falan da hiç dert edinmeden bir yandan da orayı ele geçirmeye çalıştıkları anlaşılıyor. En son 30 civarında hücum botla yeniden bir saldırı düzenlenmiş. Ukrayna açısından mantıklı, orayı ele geçirirlerse bir enerji şeyi olacak. Gerçi bu çatışma öyle bir yere gidiyor ki birileri durdurmazsa Ukrayna sahasında hiç kimsenin üstün gelme olasılığı yok. Ukrayna ele geçirse o da sabotajlarla karşılaşacak. Çünkü Rus nüfus yaşıyor orada. Güney ve Güneydoğu Ukrayna'da biraz orada bir yapaylık var tabii ki, problem yaratıyor bu aşamadan sonra çok zor işler. Zaporojye'yi ele geçirse ne olacak sorusu. Şimdi Herson'da bir büyük savaşın yaklaştığı haberleri var. Rusya Federasyonu yetkilileri açıklamalar yaptılar. Dünden itibaren başladı. 6 günlük sivilleri tahliye etme. Tekrar ediyorum, Ukrayna'nın güney ve güneydoğusunda çoğunlukla Rus nüfus yaşıyor. Dolayısıyla o nüfusu dikkate alarak operasyon düzenleniyor. Ukrayna tarafı sivil kayıplarla ilgili enteresan açıklamalar yaptı. Aslında belki Amerika'nın müdahaleleri düşünüldüğünde bu ölçekte bir savaşta cidden çok az sivil kayıp verilmiş. Neden diye sormak lazım. Çünkü biz neonazilerin Ukrayna'nın Ruslarından hiç haz etmediklerini ve savaşırken de onları öldürmekten de hiç çekinmediklerini gördük geçtiğimiz günlerde. Bu dikkat çekici. Evet, şimdi tahliyeler tabii ki savaş alanında sivillerin olması, özellikle Rus nüfusun bulunması Rusya için bir handikap. Dolayısıyla tahliyeler başlamış. Yaklaşık 50-60 bin insan Herson bölgesinden tahliye edilecek. Surovikin, Suriye'deki başarıları ile anılan bir komutan, özel operasyonun içeride bir takım sorunlar yaşandıktan sonra Donbas sahasında yeni atamalar olmuştu ve Surovikin de atandı. Komutan Armageddon gibi cümleler de kullanılıyor. Batı medyasında çeşitli yakıştırmalarla aktarılıyor ama ilk defa operasyon bölgesindeki durumla ilgili basın toplantısı yaptı. Ukrayna'nın tüm rezerv güçleri, yedek güçlerini ön cepheye sürdüğünü, Rusya savunmasını kırmaya çalıştığını söyledi. Aslında kendi kendilerini yok ediyorlar dedi. Rusya tarafının ise her askerini koruduğunu, sivilleri koruduğunu, kayıpları asgariye indirdiğini söyledi. Biraz kimilerine göre bir hani zayıflık görüntüsü, kimilerine göre buyurun gelin saldırın diyor. Enteresan değerlendirmeler de oldu bu çerçevede. Kinjal hipersonik sistemleri, Rusya'nın elindeki sistemler, NATO'da da bulunmayan bu sistemler etkinliğini kanıtladı dedi. Herson bölgesinde siviller için hayati tehlike var dedi ve dolayısıyla da sabotajlar, elektrik terminallerine saldırılar. Rusya Federasyonu da Ukrayna ile savaşta Kerç olayından sonra onlar da elbette Ukrayna'nın enerji tesislerine hedef almaya başladılar ve velhasıl NATO'nun Kiev rejiminden taarruz operasyonu talep ettiğini söyledi. Kendilerinin de buna hazırlandığını anlıyoruz. Öncelikli görevimiz sivilleri korumak ve operasyon bölgesini savunmaya uygun hale getirmek diye bir değerlendirme yaptı. Böyle bir çerçeve var. Bugün Rusya'da Güvenlik Konseyi toplantısında Vladimir Putin ne diyecek acaba? Büyük bir şeyler geliyor. Herkesin dilinde bu var aslında. Derken sıkı yönetim ilanı geldi. 4 bölge için referandum düzenlenmişti. Zaporojye'nin tümünde yapılamadı tabii ki. Henüz çatışma ortamında olan kuzey kesimlerinde ama Donetsk, Lugansk, Herson bölgeleri buralarda. Putin tabii biz müzakere etmeye çalıştık ama Kiev rejimi kabul etmedi, insanların arzularını kabul etmedi. Terör operasyonları yapılıyor, siviller ölüyor, sabotajlar, suikastlar var. Dolayısıyla sıkı yönetim ilan ediyoruz dedi. 4 bölgede azami müdahale seviyesi rejimi diye andıkları bir durum ilan edildi. Ayrıca tabii Kırım, Sivastopol, Krasnodar, Belgorod, Ukrayna saldırıları Rusya topraklarındaki Belgorod'a uzanıyor. Epey bir zamandır, hatta ilk 24 Şubat'tan önce de vurulmuştu Belgorod. Dolayısıyla böyle bir çerçeve çıktı. Özel koordinasyon konseyi kuruluyor anladığım kadarıyla. Başbakan Mishustin doğrudan bilgi de verecek diye haberler geçiyor. Buradan tekrar bir nükleer mesele. Yine Rusya'dan nükleer silahla ilgili bir açıklama gelmiş değil. Biden, Putin'e atfen bir takım yorumlar yapıp onun üzerinden değerlendirme yapmıştı. En son NATO Genel Sekreteri tekrar ısıttı. Rusya bu konuyu gündeme almak istemediğini söylüyor. Beyhude bir konuşma deniliyor. Ama enteresan, Reuters'ta başlık vardı. Peskov ele geçirdikleri toprakların, Dmitri Peskov'u kastediyor Kremlin sözcüsü, nükleer koruma altında olduğunu söyledi diyor. Halbuki Peskov'un konuşmasında nükleer ifadesi geçmiyor. Öyle bir ifade yok. Ama Reuters kendisi öyle yorumlayarak sunmuş. Enteresan bir kurnazca bir çeviri yapmış aslına bakarsanız. Silah Kontrolü Dairesi Başkanı Rusya'nın BM komitesi toplantısında Kiev'i nükleer silahla tehdit etmedik, etmiyoruz diye açıklama yaptı. Tam tersi durumun söz konusu olduğunu söyledi. Aslında Rusya bizim elimizdeki konvansiyonel silahlar Ukrayna'ya yenmeye yeter diyor. Bu mesajı veriyor ama ısrarla Batı'da nükleer silah kullanımı gündeme taşınıyor efendim. Çok hakikaten enteresan bir biçimde mesele gündeme geliyor. Şimdi Rusya ordusu yeniliyordu bir ay önce ama birdenbire İHA'lar, SİHA'lar, onlar da İran'dan alındı diye bir iddia ortaya atıldı. Ben aktarmıştım. Saatte Ukrayna Dışişleri İran'la diplomatik ilişkileri kesmeyi gündemine almış. Dışişleri Bakanı teklif etmiş. İran'dan açıklama geldi. İran Dışişleri Sözcüsü biz Rusya'ya bu silahlı insansız hava araçları vermiyoruz dedi. Hakikaten acayip şey. Bunu İran'a yüklenmek için bir siyasi gerekçe olduğunu söylüyor Tahran yönetimi. Bu arada o kadar acayip bir şey ki İran Kiev semalarındaki bu dronlar, kamikaze dronlar var deniyor. Sosyal medyada da görüntüleri var. Hakikaten var mı yok mu ben bilmiyorum açıkçası. Bir taraf böyle diyor, öbür taraf reddediyor. Böyle İran devreye girince İsrail'den de açıklama geldi. Ama enteresan bir biçimde İsrail yönetimi savunma bakanları arasında son 5 aydır girişimler, pardon 3 aydır girişimler olmuş, 5 kez telefonda görüşülsün diye kabul etmemiş İsrail tarafı. Enteresan hakikaten bu. Benny Gantz, İsrail Savunma Bakanı, aynı zamanda açıklama yaptı. Çünkü İsrail Diyaspora Bakanı İran Rusya'ya bu sistemler balistik füze veriyor, biz de Ukrayna'ya verelim gibi böyle bir teklifle gelince Gantz uyarıda bulunmuş alenen. Bizim yardımımız sadece insani ve tıbbi yardım. Yani dikkatli olmalarında fayda var tabii İsrail açısından. Çünkü Kiev'de basbayağı antisemitik ve Nazi soykırımında rol oynamış bir yapı olduğunu, hala geçtiğimiz günlerde UPA'nın yıl dönümü vardı. Bizzat Azak taburu korumaları, Zelenski Yahudi olabilir ama korumaları bildiğiniz Nazi, inanılmaz yani. İsrail açısından çok dikkat çekici çünkü Rusya'dan da nüfusu var İsrail'in epey bir, onu da hatırlamak lazım. Velhasıl Gantz demiş ki Ukrayna'ya silah satmadık, tıbbi insani yardımda bulunduk, açık olması gerek, biz satmadık diyerek ortalığı yatıştırmıştım. İsrail'de seçimler var, Netanyahu'nun açıklamaları var, muhalefet lideri olarak hükümetin bu tutumundan memnunum demiş durumda. Böyle bir çerçeve. Evet, şimdi Ukrayna sıkı yönetim orada zorunlu askerliği kaldırmışlar, yeterince yedek güç toplandığı anlaşılıyor. Bir de Çeçenya ile ilgili 90'larda tek taraflı bağımsızlık, yani Amerika Rusya'yı bölme, soğuk savaştan sonra biliyorsunuz küçük parçalara ayırmaya çalıştılar, olmadı Yeltsin döneminde. Ukrayna işte o Çeçenya'yı Rusya Çeçenistan'ı işgal ediyormuş. Yani tabii dünyada pek çok çok uluslu ülke var. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz, Hispanikler, Anglo-Saksonlar, her eyalette farklı farklı insanlar var. Enteresan bir bakış açısı. Tabii ki Ukrayna yönetiminin bu çatışmayla ilgili aldığı tutumun bir devamı. Bir de 2014 tabii darbesi çok etkili. Aşırı sağ kayışta perspektif olarak da bölünmeci, kimlikçi, kendilerini üstün gören enteresan bir bakış açısı var biliyorsunuz. Rusçayı yasaklamak istiyorlar ama o kadar acayip ki tam da yasaklayamıyorlar. Dil yasaları getiriyorlar. Bütün bunlar Donbas sorununun temelinde oluşturuyor aslında. Evet, tahıl hikayesi. Türkiye arabuluculuk yaptı biliyorsunuz. İbrahim Kalın da açıklamıştı. Amerikalılardan güvence almak lazım diye. Yani Ukrayna tahılını yine bakın müzakerelere açıklık bağlamında Ukrayna'nın Amerikan tahıl şirketlerinin hayrına işleyen bir biçimde tahılının çıkmasına Türkiye kolaylaştırıcı oldu. Rusya da onay verdi ama bir de Rusya'nın tahılı ve gübresinin çıkması gerekiyor. Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfright, yani biz Rusya'nın küresel pazarlara çıkışına yaptırım uygulamıyoruz demiş. Evet de başka alanlar engelliyor lojistik bakımından. Gerçi yani her zaman ticaret bir yolunu buluyor biliyorsunuz. Öyle bir benim lojistikçi bir arkadaşım hep böyle der. Ticaret bir yolunu bulur. Öyle yasaklar masaklar kolay kolay işlemez diye. Evet. Şimdi gelelim bu savaşla ilgili kritik durumlara. Britanya Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Pentagon'a planlanmamış bir ziyarette bulundular. Dikkatler tabii oraya çevrildi. Acaba ne planlıyorlar? Yoksa Ukrayna sahasında bir başka false flag yanıltma operasyonu dediğimiz Batı'nın çok zengin bir biliyorsunuz geçmişte yanıltma operasyonu şeyi var, silsilesi var. Hemen hemen her çatışmada bir yanıltma operasyonu var. Ben görür görmez aklıma o geldi acaba bir false flag bir şey mi olacak diye. Ben Wallace ve Tony Radakin Genelkurmay Başkanları Lloyd Austin'le ve Mark Milley'le görüşmüşler. Tabii açıklamada, resmi açıklamalarda Ukrayna'daki durum, transatlantik güvenlik vesaire denilip fazla da içeriye detaya girilmemiş durumda. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in de yine açıklamaları var Berlin Dış Politika Forumu vesilesiyle. Biz bu sefer yani Ukrayna yenilirse biz de yeniliriz demişti. Bu sefer biz sadece bizim müttefiklerimiz sadece Ukrayna'ya yardım ediyor. Bu yüzden ihtilafın tarafı değiliz demiş. Enteresan. Yeniden nükleer şeyi Stoltenberg bir kez daha gündeme taşımış. Ciddiye almalıyız sonuçları kötü olur demiş. Böyle bir çerçeve çizmiş kendisi. Blinken tabii biraz sonra ODTÜ'den Profesör Mustafa Türkeş ile konuşacağız. Herkes Çin ve Tayvan 20. Kongre vesilesiyle Stanford Üniversitesi'nde Blinken'ın konuşmasını gördü ama o konuşmada asıl Amerika'nın dünya liderliğinin baki kalması gerektiğini, dönüm noktasında olduklarını, soğuk savaş sonrası artık dünya bitiyor dedi. Yani 30 yıldır zaten siz bitirdiniz. Uluslararası hukuk adına ne varsa hepsi eğildi, büküldü. Hatta onun oluşturduğu bir tam uygulanmayan bir hukuk da oluştu. Onu da istedikleri gibi kullandılar. Canları isteyen yerler için geçerli, istemedikleri için geçersiz falan böyle bir çerçeve. Ama tabii ki kendi perspektifinden bundan sonrasını şekillendirmek vurgusu yapıyor. ABD lider kalmazsa ya Çin gelir ya da kaos olur demiş. Blinken öyle düşünüyor. Yani enteresan olan tarafı bence şu. Kendileri gelince de kaos oluyor. Pek çok ülkede iktidarlar değişiyor. Neoliberal talan ekonomisinden insanlar muzdarip oluyorlar. Bütün düzenleri bozuluyor. Milyonlarca sığınmacı. Yani 30 yılda ne yaşadık ki? Yani sadece Libya yaşamadı. Libya öyle olunca oradan sığınmacılar akıyor. Suriye öyle olunca oradan sığınmacılar akıyor. Afganistan öyle olunca oradan her yere herkes yayılıyor. Yani Amerikan liderliğinde son 30 yıldır dünya çok şahane bir yer mi oldu diye sormamışlar tabii Stanford Üniversitesi'nde. Enteresan bir çerçeve çizmişler. Ama tabii Blinken gibi aslında Amerika'da da Dışişleri Bakanlığı yapabilecek rahatlıkla Alman Yeşillerinin temsilcisi Annalena Baerbock. Merkel'e sürekli taş atıyor kendisi. Rusya ile ilişkiler hatalı diye. Kendi değerlerimizi paylaşmayan hiçbir ülkeye bağımlı olmamamız lazım. Ukrayna bir örnek, Çin'e bağımlı olursak oradan da darbe yeriz diyor. Amerika'dan dört katına LNG'leri alarak Almanlar çok şahane darbeler yiyorlar. Ama olsun değerleri aynı, dört kat fazlaya alabilirler. Hiç yani görüyorsunuz siyasi şantaja maruz kalmak yerine dört kat fazlaya astronomik Amerika'dan alıyorlar. Şahane. Zafiyetleri azaltmak lazım diye birazdan Mustafa Hocam'a da soracağım. Çin'le ilgili bu çıkışı çok enteresan Annalena Baerbock'un. Bir sebebi de tabii önümüzdeki ay Almanya Başbakanı ve hatta Fransa Cumhurbaşkanı Çin'i ziyaret edecekler. Scholz iş heyetiyle gitmek istiyor. Hemen Amerika bağlantılı transatlantik medyasında dogmatik bir biçimde Çin'le bağlı bir takım CEO'larımız var bizim tarzında analizler görüyoruz. Böyle bir acayip bir bakış açısı. Evet, Almanya'da durum böyle. Tabii pek çok tartışma vesaire devam ediyor. Baltık ülkeleri ve Doğu Avrupa'nın güvenliği Almanya'nın güvenliğidir. Bizim topraklar orası diyen bir Baerbock var bir yandan. Bir yandan Rusya Almanya'yı işgal edecekmiş gibi sunumlar yapıyor. Bilmiyorum Alman kamuoyu bu hafta bununla ilgili de bir program yapmayı planlıyorum. Böyle bir çerçeve var ama tabii Almanya'daki iktisadi durum parlak değil. En son Köln Festivali'ni... Gerçi bu korkunç havai fişek gösterileri falan hem patlayıcı sesleri hem doğal yaşamı tehdit ediyordu. Ekonomik darboğaz yüzünden iptal etmişler efendim. Bundan sonra yapılıp yapılmayacağı belli değilmiş. Şimdi bahçe orman benzetmesi Avrupa Birliği dış politika, dış ilişkiler, güvenlik politikaları yüksek temsilcisi Joseph Borrell. Avrupa bir bahçe, geri kalanı balta girmemiş orman demişti. Çok tepki çekti. Liberallerin bir kısmı da tepki gösterdi falan. Sonunda özür dilemiş. Bir yazı kalemi almış. Özürden çok her şey var içinde, öyle söyleyeyim size. Aslında ben onu kastetmedim demiş. Tehdit şantaj kullanan ülkeler artıyor. Uluslararası normları aşındırdılar. Ya kim aşındırdı 30 yıldır uluslararası normları? İnsanın çıldırmaması. Ya ben mesela Sırbistan'da falan yaşasaydım. Yani ne Avrupa Birliği üyeliğinden bahsediyorsunuz. Memleketimizi mahvetti bu adamlar falan gibi şeyler geçerdi içimden. Koskoca Yugoslavya'yı paramparça ettiler. Hani egemenlik hakları yok. Onlar yok. Onlar sayılmaz efendim. Hani Orta Doğu'yu, Afganistan'ı, Irak'ı, Libya'yı falan hiçbirini saymıyorum. Avrupa'nın göbeğinde mesela şöyle cümleler kuruyor uzmanlar. Avrupa'nın göbeğinde 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük savaş. Yahu Yugoslavya'da, Yugoslavya nerede? Uzayda mı? O Avrupa'da değil miydi? Tabii sosyal medya yoktu. Ne geldiyse herkes, özellikle Türkiye'de, Batı'da ne yazıldıysa onları tercüme ettiler. Böyle abuk sabuk bir kimlikçilik, etnikçilik oradan bölündü, parçalandı. Uluslararası hukuk, Yugoslavya'nın bölünmesi gerekiyordu. Küçük küçük devletler, insanlar birbirlerine düşman. Şahane bir Amerikan liderliği ve Avrupa liderliği. Sadece Amerika tek başına yapmadı o işleri, onun altını çizmekte fayda var. Ama Joseph Borrell diyor ki, yani uluslararası normlar aşındırıldı. Kim aşındırdı uluslararası normları? Yani siz aşındırınca şahane, başkaları siz örnek, emsal teşkil ettiğinizde başkaları kendi çıkarları için bir adım attığı zaman olmaz, onu yapamazsınız. Enteresan bir bakış açısı. Bu kadar çifte standart çok fazla göze giriyor maalesef. Oradan da bir şey çıkmıyor ve dünya pek de iyi bir yere gitmiyor. Profesör Mustafa Türkeş'e soracağım. Ama demiş ki yani ben ırkçılık yapmadım vallahi. Yani tabii Batı'da, Avrupa'daki ülkeler de o kadar mükemmel değil. Evet, görüyoruz Paris'te polis kırmızı çizgileri aştığı düşünülen göstericileri yumruklayarak fena halde dövebiliyor hakikaten. Ama bahçıvanlar birleşmeli Borrell'a göre ve ormanı geri püskürtmeli. Enteresan bakış açıları bunlar. Evet, şimdi bahçenin sorunları büyük efendim. Belçika'da ikinci büyük havaalanı yolcu trafiği açısından grev, güvenlik personeli grev yapınca ortalık birbirine girmiş. Yolcular zorla girmeye çalışmışlar. Tabii yani sömürgecilikten elde edilen paralarla refahı uzun süre sürdürüyorsunuz. Sonra problem çıktığında sizde de sıkıntıları oluyor tabii ki. Belçika'da kafeler prizleri sökmeye başlamışlar. Çok uzun süre oturup şarj etmesin millet diye. Sıcaklığı da düşüreceklermiş. Fransa'da yine hayat pahalılığı, tabii devrimci Fransa, grevler, demiryolu işletmecisi sendika greve katıldı. Polisin sert müdahaleleri var. Britanya'da 40 yılın en üst seviyesinde bir enflasyon. Hatta Fitch rating, Britanya derin resesyona giriyor diyor. Bahçenin durumu hakikaten parlak gözükmüyor. Sağlık sistemini özelleştirerek talan edilmesini sağlamasıyla namlı Jeremy Hunt da yeni maliye bakanı oldu. Liz Truss'ın, bilmiyorum Britanya buradan tam olarak nereye gidecek. Evet, İsveç'te aşırı sağ bir ılımlı başbakan liderliğinde bir araya geldi. Pek değişen bir şey yok İsveç düzen siyasetinde, onu belirtmekte fayda var. Yunan Dışişleri Bakanı bugün Kiev'e gidiyormuş. Yunanistan'da da 3-5 politikacı Amerikan sömürgesi olduk biz. Ülkede habire üst kuruyor Amerikalılar diyor. Efendim Euro bölgesinde başka enflasyon rekor 9.1, 9.9'a yükselmiş artık, %10. Çekirdek enflasyonda bu enerji şeyleri dahil değil, o da %6. Enerjiyi dahil etmeyince zaten enflasyon çıkmaz yani, hepimiz perişanız. Türkiye'de durum daha da vahim. Yani Türkiye'yi saymıyoruz ama Avrupa'da alışkın değil tabii bu kadarına. Şimdi Avrupa Birliği liderleri 20-21 Ekim'de bu doğalgaz enerji meselesinde enerji krizini konuşacaklar. Tavan fiyat kararında anlaşamıyorlar. Direnen ülkeler var. Gaz borsalarına muhtemelen Avrupa Birliği müdahale edecek. Öyle yani ülkelerin demokratik kararları, kendi halklarının çıkarları falan kalmadı. Ursula von der Leyen ne derse o olacak Avrupa Birliği'nde. Bilemiyoruz, bir takım taslaklar sunmuşlar. Burada bu taslaklar gereği bir dayanışma, Avrupa dayanışması. Göreceğiz ne kadar işleyecek. Acil durumlar enerji dayanışması diyorlar. Fiyatları sınırlandıracak mekanizma. Piyasaya ne olacak? Piyasa tanrıları ağlar şimdi oturur. Sıkıntılı bir durum var, 20-21'inde göreceğiz. Yine Amerika'da ben aktarmıştım size, Biden yönetimi ara seçimler öncesinde 15 milyon varil acil stratejik petrol rezervinden sunacak. Benzin fiyatları artmasın diye Suudi Arabistan'a çok öfkeli Biden yönetimi. Hani bir ay ertele sonra kısıntıya gidersin dediklerini ifşa etmişti Suudi Dışişleri Bakanlığı. O yüzden ilişkiler gergin. Karşılığında bunun bu kadar gelince tabii Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri hemen Ukrayna'ya bir insani yardım göndermişler. Biden yönetimini fazla çaktık, biz isim Ukrayna'ya biraz insani yardım verelim de teskin olsunlar diye mi düşündüler bilemiyorum açıkçası ama benim aklımda o uyandı. Amerika'da bu arada ekonomik veriler resesyona işaret ediyor, tartışmaları var ama Beyaz Saray yok öyle bir şey diyor. Biraz tabii 8 Kasım sonrasına bakmak lazım. Georgia eyaletinde erken başlamış ara seçimler ve katılımın yüksek olduğu söyleniyor. Eyalet sekreteri söylemiş. Bazı eyaletlerde daha önceden oy kullanmalar başlıyor Amerika'da çünkü. Joe Biden'ın da artık tabii dış politikayı biraz kenara koymuş gibi. Kürtaj malum yüksek mahkeme. Trump döneminde atanmış muhafazakar yargıçlar, hakimler sayesinde kürtajı anayasal hak olmaktan çıkartmıştı. Demokratlar da bunu değiştirmekten yanalar. Amerika nezdinde ilerici tırnak içerisinde oldukları bir alan bu. Veto edeceğim kürtajın ülke genelinde yasaklanmasının mesajı vermiş. Tabii cumhuriyetçiler de bu görüşe biraz karşı çıkıyorlar, onu biliyoruz. Evet, Suriye'de, Suriye'nin kuzeyine ayrıca bakmak lazım ama Heyet Tahrir Şam'ın belli bölgeleri ele geçirdiği haberleri geliyordu. Cephe karışık biraz. Türkiye'nin devreye girdiği söyleniyor ve Heyet Tahrir Şam'la desteklediği İslamcı grupları uzlaştırdığı yolunda haberler vardı hafta sonunda. Ondan beri durum tam da yatışmış değil tam olarak ama biraz hani Rusya Federasyonu ve Suriye yönetimi tabii ki orada da bu grupları vuruyorlar. Bunlar Türkiye için de terör örgütü bu arada. Heyet Tahrir Şam bildiğiniz Türk yasalarına göre terör örgütü. Enteresan bir isim var yani Suriye'nin kuzeyinde. Son olarak hocamı bağlıyorsunuz değil mi arkadaşlar, Mustafa Hoca'yı? Tamam, şimdi arıyorsunuz, ben de son birkaç not aktaracağım. Fransız çimento şirketi Lafarge'ın IŞİD ile iş yaptığı ortaya çıkmıştı. Çoktan Amerika'da dava açmışlar. Ve o davada Lafarge para anlaşmaya gitmiş, para ödeyecek. Muhalifler çok yazıp çizmişti ama biliyorsunuz Suriye'de devrim yaptırıyordu Batılılar. O yüzden çok da dert edinmemişlerdi bu Lafarge'ını. Şimdi bölge savcısı Amerikalı şeytanla anlaşma yaptı diye tespitlerde bulunmuş. Yıllardır süren bir dava aslında. Ve İran. İran'da hakikaten acayip iddialar var. Başörtüsü bir Elnaz Rekabi isimli bir genç kadın Seul'de tırmanma dalında. Tırmanış sporu. Başörtüsü olmadan tırmandı diye olay oldu. Ülkesine dönemedi. Nereye gitti aslında? İranlı tenisçi, Çinli tenisçiyle olan şey. Açıklama yaptı sonra. Kazara başımdan düştü. Takımla birlikte eve dönüyordum diye ama gördüğüm kadarıyla Avrupa medyası tatmin olmamış bu durumdan. İran'da kadın devrimi olduğunu söylüyorlar. Pek çok haber geliyor. Bilmiyorum açıkçası. Ben bu konuda size ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Çünkü bilmiyorum. Geçmişte çok fazla yalan söylendiği için. Yani bir dostunuz size bir kere yalan söyler, üç kere yalan söyler, beş kere yalan söyler, on kere yalan söyler. Artık 11. kez o bir şey söylediğinde siz şey yaparsınız. Yani yalan mı söylüyor acaba dersiniz. Biraz öyle bir durum var. İran'da hakikaten bir kıyafet kodlarının değişmesi gerek elbette. Umarız bu hareketlilik boyutları ne kadar onu bilemiyorum ama bu hareketlilik en azından bu konuda işe yarar deyip hemen konuğuma dönmek istiyorum. Telefon hattının diğer ucunda ODTÜ'den Profesör Mustafa Türkeş hocamız var. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben şimdi gündemi aktarırken dünya gündeminde pek çok yerde gelişmeler var. Tabii Ukrayna sahasında yine Herson bölgesi kızışıyor. Efendim Çin'de parti 20. Ulusal Kongre var. ÇKP'nin hem kendi içinde eleştirileri, hem önümüzdeki 5 yıl için tasarımları tartışılıyor. İşte Rusya içerisinde başka gelişmeler var. Batı'da ekonomik kriz, Avrupa'da özellikle. Amerika'da da ara seçimler yaklaşıyor. Biden yönetimi biraz benzin fiyatlarından sıkıntıya girecek mi girmeyecek bir tartışmaları var. Ama dünyanın her yerinde bir kıpırdanış, bir huzursuzluk, bir rahatsızlık net olarak görülüyor. Bu koşullarda öncelikle tabii hegemonya, yani niye biz bugün bunları bu kadar tartışıyoruz? 30 yıldır uluslararası hukuk o kadar delinmişken neden baştan hiçbir şey olmamış gibi konuşuyoruz derken Anthony Blinken'ın Stanford Üniversitesi'nde konuşması geldi. Herkes Çin'den gördü işte, Çin Tayvan'a saldıracak, saldırmayacak gibi, ama konuşmasında gerçekten çok önemli vurgular var Amerikan Dışişleri Bakanı. Sizin baktığınıza eminim ben, çünkü dünyada bizim liderliğimiz var ve bu liderlik değişmemeli dedi alenen Rusya ve Çin. Aksi takdirde savaş çıkar, savaşlar çıkar dedi. Dolayısıyla şunu soracağım hocam, 30 yıldır dünyanın her yerinde savaş var bu arada. Amerika, hakikaten Amerika liderliğini, hegemonya, Batı'nın hegemonya sorununu neresindeyiz? Bu söylemler bizi nereye taşır öncelikle? Amerika liderliğini yitirirse dünyada küçük küçük savaşlar mı çıkar? Yitirmezse çıkmaz mı? Ne dersiniz?
Evet, şimdi soru önemli bir soru doğrusu. ama öncelikle bu hegemonya dediğimiz şey nasıl bir şeydir biraz? Onun üzerine bir kılaf etmem lazım.
Lütfen buyurun, tabii. Nasıl bir şey?
Yapabilir. Tabii, yani, tabii. Hegemonya dediğimiz şeyin öncelikle bir fikir olması gerekir. Yani bu fikri savunacak bir liderşiplik olacak. Bu lider ille de tekil aktör olması gerekmez. Böyle ortak kolektif bir şey de olabilir, ama onun içerisinde böyle liderliği sürükleyecek bir şey. Ve bütün bunları birer maddi nedenleri olması gerekir. Yani o maddi nedenler o hegemonya içinde yer alacak, onu kabul edecek aktörlerin, toplumların kendilerinin çıkarını tatmin ettiğini göreceği maddi temeller olması, çıkarlar olması gerekir. Şimdi en basitinden bunlara baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir tek kutuplu bir dünya tasarımına sunduğu bir fikir ne dersek dönüp dolaşıp böyle liberalizm üzerinden yapıyor.
Evet.
Ama
evet,
çökmüş durumda. Yani evet, son 30 yıldır yaşanan gerçeklik bize şunu gösteriyor. Liberal projeler dünya her yerinde çöktü. Hani bunu aman aman şey yaptığımdan falan değil, böyle bunun ardından ya böyle bize daha önceki örneklerini gösterdi, ya şeye gidiyor, faşizme gidiyor, ya da hani bunun alternatif bir sistem üretiriz diye güçlü bir şey çıkarsa o zaman başka bir alternatif sistem çıkar. Ama şu anda gördüğümüz kadarıyla maalesef eğilim böyle faşizme doğru koşar adım gidiyor her yerde yani. O açıdan liderliğin sunduğu tek şey işte rule based dedikleri, işte kurallara dayalı bir uluslararası düzen kuracağım diyor, ama bunu ilk bozan kendisi. Yani dolayısıyla inandırıcılığı yok. Yani 90'lı yılların başında Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu yanlış uygulamalar bugün eline ayağına dolaşıyor. Şeye baktığımız zaman diğer taraftan en basitinden şu örneği vereyim sizi anlamak açısından. Bu liberal dünya düzeninin iktisadi boyutunu düzenleyecek olan o güya kurallara dayalı sistem, Dünya Ticaret Örgütü'nü çalıştırmayan Amerika Birleşik Devletleri oldu. İlginçtir ki kapitalist sistem içine entegre edilen Rusya ve kapitalizmle doğrudan bağlantısı olan Çin, aman onu çalıştıralım çünkü bizim çıkarımıza yarıyor dedi. Yani sizin yarattığınız o kurallara dayalı düzen diye öngördüğünüz şeyi çalıştırmayan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa oldu. Dolayısıyla ileri sunduğu şeyin aslında iler tutar bir tarafı yok. İnandırıcı hı hı. değil. Bu bir.
Evet.
İkincisi, liderliği üstlenecek şey ne derseniz, hani Amerika Birleşik Devletleri ki şeyin Blinken'ın son vurgusu ille de Amerika Birleşik Devletleri liderliğinde bir dünya düzenini ancak biz yaparız, yoksa hani savaş evet. mantığı.
Ya da Çinliler yer sizi diyor aslında. Çok komik hani öyle bir ifade yani. Öyle bir yere giriyor. Ya biz oluruz ya da Çinliler ya Çinliler yer sizi.
İşte şeyde
hani sanki Çinliler insan yiyormuş gibi bir algıya yarattı bende söylemi.
Yani o kendi zayıflığından kaynaklanan bir şey aslında. Yani hani bak biz yoksak işte yani sizi karşı mahallenin çocuğu seni döver mantığıyla hareket ediyor. Yani bu da şunu gösteriyor. Hani bu liderliği üstlenebilecek çapta olan bir aktör olmadığını gösteriyor. Bak son şeylerde işte 8-9 ay önceki şeye baktığımız zaman yaşananlara eğer böyle birkaç adım sonrasını görebilen liderlik olsaydı Ukrayna'daki savaş bu noktaya gelmezdi.
Yani hocam görmüşlerdir belki, biliyorlardı belki böyle olacağını. Bilmem olasılıkları var mı bilmiyorum.
Yani ben bunu çok bilip ve bunun üzerinden yaptıkları kanısına çok katılmıyorum. Çünkü yani açık söyleyeyim, bu emperyalist güçlere böyle gereğinden fazla bir anlam yüklemenin de bir alemi yok. Her zaman doğru yaparlar. Her şeyi bilirler. Böyle değil. Ellerinde bilgiler var ama kullandıkları araç yanlış olduğu için sürekli aslında ya çatışmayla ya şeyle çıkar. Bu çatışmaların bölgesel savaş niteliğinde olması kendi mali sermayesini ve sanayi burjuvasını destekleyen bir şey olduğu için bu tür savaşları aslında desteklerler. Hatta provoke ederler. Zaten yaşananlar da bunlar. Şimdi
peki.
hegemonyaya dönecek olursak Batı'nın çıkarı ne dediğimiz zaman o kendi ileri sürdükleri fikir aslında kendi çıkarlarına hizmet etmez noktada olduğu için orada bir çelişki yaşıyorlar ve bu sorunu da çözemez noktadalar. Bunun için kendi hegemonyasını dahi sürdürebilir noktada değiller.
Hocam peki buna şeyi monte ederek sorayım. Yani Joseph Borrell'ın açıklaması da, kendisi burada İspanyol sosyalistlerden, artık gerçi İspanya'da sosyalist parti var mı yok mu diye tartışmanın lüzumu yok. Ama tamamen düzen partisi kendileri. Fakat bahçe, jungle benzetmesiyle, ki özür diledi en son ama sonuç itibariyle burada bir öyle bir yere vardır ki bu da hegemonya tartışmasının bir parçası aslında. Bizi işgal edecekler, biz onları hallederim gibi bir Avrupa bahçesi ve geri kalanı. Gerçi Amerika'yı nereye koyduğunu anlayamadık biraz. Kötü bir analojiydi aslına bakarsanız. Basit mi diyeyim, banal mi diyeyim, bilemedim tam olarak ne diyeceğim. Onu bunun neresine yerleştirebiliriz?
Yine bu çapsızlığı gösteren bir şey. Yani hani o Avrupa'yı bir bahçe, hani güzel bir bahçe, etrafta herkes ona saldırmak istiyor. Kendisini de o bahçenin bekçisi olarak görüyor. Ama komşu bahçelerin bekçileriyle az dalaşına giriyor. Yani aslında kendi ayağına sıkan bir politika izliyor. Hani bu da çapsızlığını gösteren bir şey. Yani sen o bahçe diye tanımladığın ve güzel diye tanımladığın şeyi korumak istiyorsan en azından oradaki istikrarı sağlayacak şeyi düşünürsün ama bunu da yapamadı. O açıdan yani çapsızlığını gösteren bir şey. Ama bütün bunlar şunu sağladı bakın. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi hegemonik konumunu sürdürmeye çalışmasında Avrupasız tek başına yapabilir durumda değil. Dolayısıyla bu gerginlik, yani çevre bir yerde Ukrayna'da yaşanan savaş aslında Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'yı bir süreliğine bir arada tutmak için ciddi bir tutkal rolü oynadı. Bu daha ne kadar sürecek, bunu zaman gösterecek.
Evet ama hocam şimdi Amerikalılar 4 kat 5 kat astronomik diyor bu arada Yeşiller Partisi'nden.
Evet.
Ekonomi Bakanı Robert Habeck. Amerikalılar bu arada Almanlara epey bir kazıklıyorlar yani bu sayede. Çok acayip bir resim çıkıyor ortaya.
Doğru. Başka bir şey kaybediyor Almanlar aslında. Alman sanayicilerin bir süre sonra buna tepki göstereceğinden ben eminim. Şöyle yaşanan, bakın pahalı enerji girdisiyle üretilen bir mal var bundan sonra Almanya'da. Bu doğuda daha ucuza üretilebilme, enerji girdisinin fiyatının düşük olması nedeniyle daha ucuza mal edilebilecek bir ürünün rekabeti arasındaki ortaya çıkacak sorun bence Alman sanayisini etkileyebilir. Eminim etkileyecektir. Dolayısıyla bunu Almanlar bir süre sonra doğrudan yaşamaya başladığı zaman dönüp o zaman sorgulayacaklar. Zaten bakın tarafların oynadığı şey zamana oynama şeyi burada. Yani Rusya'da bunun ortaya çıkacağını düşünerek zamana oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri bu zaman içerisinde Rusya'nın işte güçten düşeceği vesaire böyle varsayımlar üzerinden hareket etti. Ama bütün olarak baktığımız zaman şöyle bir sorun var. Yani bu böyle karşılıklı yenişemez bir noktada ve giderek de krizin tırmandığı bir şeye dönüşüyor. Şimdi bu dört bölgeyle ilgili Donbas ve hemen alt bölgelerindeki oluşan dört bölgedeki şeyde ne oldu? Rusya dedi ki burayı referandum yoluyla, bakın ilginç olan da aslında Batı'nın yaptığı şeye benzer bir şeyi bence uluslararası hukuk açısından onlardan daha temkinli kullandı orada. Yani Kosova örneğini hatırlayın.
Evet, meclis kararıyla almışlardı. Evet. Peki hocam, şimdi Donbas bir tarafa da işin içerisinde bir de Çin de var. Çünkü giderek mesela Almanya'daki odaklar aynı şekilde Antony Blinken'ın konuşmasında Türkiye'de daha çok Çin öne çıkartıldı. Çünkü 20. Parti Kongresi var. Yakında Scholz, hatta Macron da Çin'e gidecek ve Alman Yeşilleri Amerika ile paralel bir biçimde Avrupa'nın Çin'le de bağını kopartmak istiyorlar. Ama bu çok da zorlu bir durum. Hatta belki yani enerjide Rusya, yani Hamburg limanı neredeyse Çin limanı olmuş artık. Nasıl yapacaklar? Bir gerçekten çok acayip ama Annelena Baerbock bu konuda hazırlık yaptıklarını söyledi. Ukrayna çatışması bize bunu gösteriyor. Yani Amerika'dan yedikleri kazıkları kazıktan saymıyor Baerbock. Ukrayna çatışması sayesinde siyasi şantaja maruz kaldık. Çin'le de aynı şeyleri yaşamamalıyız diyerek Çin'le de bağları kopartmaktan bahsediyor. Kopartabilir, Çin'le, kopartamaz yani, ayrı dava. Nasıl görmek Çin lazım bu perspektifi?
Bak bu aslında savaşmak isteyen partiler tuhaf bir şekilde tam böyle Birinci Dünya Savaşı öncesini hatırlatıyor ve ürkütüyor. Yani evet, özellikle Almanya'daki şeye baktığınız zaman Birinci Dünya Savaşı eğer Alman sosyal demokratları adam gibi davransaydı belki bu kadar insan kıymıyla sonuçlanmayacaktı. Burada da eğer işte Yeşiller Partisi, yani adından da utanması lazım bence, yani tamamen bir savaş partisiyle böyle bir şeyi de konumlandırdı kendisini. Ama yani Çin'le ne yapacaklar, nasıl koparacaklar bu bağı? Buradan yapmak istedikleri Çin'in Avrupa'da giderek büyüyen etki alanını daraltmak için adım atacaklardır. Onun ötesinde yapabilecekleri hiçbir şey yok orada. Çünkü Çin istediği zaman dönüp iç piyasaya yönelebiliyor. Yani üretimini iç piyasaya, Almanya'daki kime satacaklar kendi ürünlerini? Yani Çin'le eğer bir ticari ilişkileri olmayacaksa, koparacaklarsa kimle şey yapacaklar? Yani Alman sanayicilerinin böyle bir soru karşısında yani kime satacağız biz bunları sorusu ortaya çıkacaktır. Ben yani böyle bir politikayı, yani var olan kötü de olsa, iyi çalışmıyor da olsa o işte ticari ilişkileri sürdürmenin dışına çıkıp içine kapanan bir Almanya olabileceğini pek tahmin etmiyorum.
Evet hocam. Peki.
Çok teşekkür. Bunların büyük bir çoğunluğu çıkıp yaygara kopardıklarını düşünüyorum. Çünkü başka türlü kendi varlığını hissettiremez bir noktada Alman Yeşilleri.
Anladım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Süremi doldurdum. Devretmem lazım yayına. Takip edeceğiz. Bütün bu söylemler, bu açıklamalar, hegemonya ilişkilerini tarif etmeye devam edeceğiz. Buyurun tabii ki.
Bu hegemonyanın neye dönüşeceği konusunda kritik aşamalardan bir tanesi Kasım ayı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin de şu anda yaptığı hazırlık, Rusya'nın da o dört bölgeye yönelik yaptığı hazırlık aslında Kasım ayı öncesinde harekat, askeri çatışmanın alevlenme riski çok büyük. Ondan sonra neye evrileri Amerika'daki seçimlerden sonra Amerika'daki tartışmalar da etkili olacaktır. Bence ondan sonra yeni bir müzakere alanı, diplomasiye bir yol açma tartışması o zaman başlayacaktır.
Başlayacak.
Ama Kasım'a kadar ben bunun gerginliğin giderek tırmanacağı kanısındayım.
Çok teşekkür ediyorum hocam değerlendirme için.
Rica ederim.
Sağ olun. Evet, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Profesör Mustafa Türkeş ile konuştuk. Hakikaten bu söylemler ve gidişat nereye sorusuna yanıt aramaya çalıştık efendim. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Ceyda Karan'la Eksen sona erdi.